Dinle Küçük Adam, William Reh, 1. Kaset, 1. Yüz. Payal Yayın Evi, 4. Basım. Seslendirildiği yer, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu, 1997. Okuyan Ayşegül Askan. Dinle Küçük Adam, bilimsel bir belge değil, konusu insan olan bir çalışmadır. 1954 yılı yazında yayımlanma amacı güdülmeden Akınsal Yaşam Enerjisi Kurumu belgelikleri için yazılmıştır. Bu kitap birkaç 10 yıl boyunca sokaktaki küçük adamın kendine neler yaptığını önce çocuksu bir saflıkla, daha sonra büyük bir şaşkınlıkla ve nihayet dehşet içinde izleyen bir doğa bilimci ve tıp doktorunun içindeki fırtınaların ve çatışkıların ürünüdür. Sokaktaki küçük adam nelere katlanmak durumunda kalmakta, nasıl isyan etmektedir? Düşmanlarını el üstünde tutmasının, dostlarını ise öldürmesinin sebepleri nelerdir? Bu küçük adam halkın bir temsilcisi olarak belli bir gücü ele geçirdiği durumlarda bu yetkisini nasıl boşa harcamakta, ziyan etmekte, yanlış kullanmaktadır? Neden aynı gücü daha önce elinde bulunduran ve onu küçük adamı ezmek için kullanan üst tabakaların sadist bireyleri gibi davranmakta, eline geçirdiği o yönetme gücünü nasıl olup da acımasız bir baskı aracı haline getirmektedir? Küçük adamla yaptığım bu konuşma dedikodulara ve kara çalmalara verilen sessiz bir yanıttır. Coşkusal veba birkaç 10 yıldır Akınsal Yaşam Merkezi Kurumu'nu birkaç kez yok etmeye kalkıştı. Dikkatinizi çekerim, araştırmaların yanlış olduğunu göstererek değil, kara çalarak yok etmeye çalıştı onları. Akınsal Yaşam Enerjisi araştırmaları, insan yaşamı ve sağlığı açısından çok büyük sorumluluk taşımaktadır. Bu olgu, bu konuşmanın tarihsel bir belge olarak yayımlanması için yeterli bir nedendir. Sokaktaki adamın bir bilim laboratuvarında neler olup bittiğini ve kendisinin deneyim sahibi bir ruh bilimcinin gözünde ne ifade ettiğini bilmesi gereklidir diye düşündüm. Kendisine acı veren, kötülükler getiren, yetkiye sahip olma etkisini giderecek, ona karşı koyacak tek silah olan gerçekliği öğrenmesi gereklidir. Sokaktaki küçük adam ister çalışırken, ister sever ya da nefret ederken ya da isterse dedikodu yaparken olsun belli bir sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluğun ne olduğu ona açıkça söylenmelidir. Küçük adama insanın ister kara ister başka türden olsun nasıl buyurgan olabildiğini öğretmek gereklidir. Gereklidir çünkü günümüzde buyurganlar kendilerinden önce gelen tüm buyurganlar gibi öldürgen bir öğretiye sahiptir. Çünkü buyurganlar yaşam dolu sağlıklı çocukları sakatlayarak birer robota, birer ahlak budalasına çevirmektedirler. Çünkü buyurganlara göre yalan hakikatten, savaş yaşamdan önce gelmektedir. Ve çünkü çocuğu ve çocuğun içinde yaşamı temsil eden şeyi korumak elimizde kalan tek umuttur. Sokaktaki küçük adamın nasıl buyurgan olunduğunu öğrenmesi işte bu nedenlerle zorunludur. Eğitimcinin ve tıp doktorunun bağlı kalması gereken tek bir şey vardır. Çocuğun ve hastanın içinde bulunan yaşamı temsil eden şey. Eğer bu bağlılıktan sapmamak için büyük bir özen gösterilirse dış politikadaki bütün sorunlar kolayca çözümlenebilir hale gelecektir. Yaptığımız bu konuşmadan amaç ortaya insanın varlık nedenini oturtacağı bir kalıp koymak değildir. Burada üretken, mutlu bir bireyin coşkusal yaşamındaki fırtınalar tanımlanmaktadır. Kimseyi bir şeye inandırmak ya da insan kazanmak amacı güdülmemiştir. Bir yağlı boya tabloda bir fırtınanın gösterilmesi gibi bu kitapçıkta da deneyler gözler önüne serilmektedir. Okurdan bu konuşmayı beğenmesi bekleniyor değildir. Ayrıca bu kitabı ister okur ister okumazsınız. Burada herhangi bir amaç ya da bir evrimin evrelerini ortaya konulması da söz konusu değildir. İstenen tek şey bir ozan ya da düşünüre her zaman tanınan kişisel karşı çıkma hakkını bir bilim adamının da elde edebilmesidir. Bu konuşma yılmadan çalışan bir araştırmacıya güvenli bir siperden gizli gizli zehirli oklar fırlatan ve sonra da bu yaptığını yatsıyan coşkusal vebaya yönelmiş bir karşı çıkmadır. Burada coşkusal vebanın ne olduğu, işlevini nasıl yerine getirdiği ve insanın gelişmesini nasıl geciktirdiği açıklanmaktadır. İnsan doğasının derinliklerinde korkunç büyüklükte ve elde edememiş hazineler vardır. Bu değerler insanoğlunun umutlarının gerçekleştirilmesi yolunda kullanılmak üzere hazır beklemektedirler. İşte bu konuşma ayrıca bu hazinelere olan büyük güveni dile getirmektedir. İnsanların içinde bulunan yaşamı temsil eden şey toplumsal ve insansal karşılıklı ilişkiler içinde son derece doğal ve saftır. Bu yüzden koşulların insana egemen olduğu durumlarda tehlikeye düşer. İnsanın içindeki yaşayan şey kendi türünden olan bir insanın da yaşamın yasalarına kendisi gibi uyduğunu, doğal, yardımsever ve özverili olduğunu varsayar. Sağlıklı çocuklara ya da ilkel insanlara özgü olan bu doğal temel davranış, coşkusal veba var olduğu sürece insanın akılcı bir yaşam düzeni sağlama savaşımında en büyük tehlike olarak boy gösterecektir. Çünkü vebalı birey de kendi türünden olan canlıların kendi düşünme ve davranış biçiminin özelliklerini taşıdığını varsayacaktır. Doğal ve bozulmamış birey bütün insanların doğal olduğuna inanır ve ona göre davranır. Vebalı birey ise bütün insanların yalan söylediğine, çalıp çırptığına, başkalarını dolandırdığına ve üstünlüğü ele geçirme çabası içinde çırpındığına inanır. Açıkça görülüyor ki insanın içinde yaşayan şey zayıftır. Tehlikelere karşı dayanıksız durumdadır. Vebalı bireye elini uzatsa kolunu kaptıracak, varı yoğu alınacak, sonra da kendisiyle alay edilecek ya da ihanete uğrayacaktır. Güvendiği herkes onu aldatacaktır. Bu böyle gelmiştir, ancak böyle gitmemelidir. İnsanın içindeki yaşamı temsil eden şeyin korunma ve gelişmesi savaşımında katılık gerektiği durumlarda katı olunmasının zamanı gelmiştir. İnsan hakikatlere korkmadan tutunduğu sürece katı davranmakla doğallığını yitirecek değildir. Kitle içinde yaşayan bireyin zırhlarla kaplı yapısında bulunan karanlık ve tehlikeli dürtüleri harekete geçirip onları örgütlü siyasal cinayetler işlemeye götürerek öldürücü kötülüklere neden olan ölümcül vebayı bireyler verimli, çalışkan, aklı başında milyonlarca insan arasında her zaman için çok küçük bir azınlığı oluşturmaktadır. Bu olgu umut vericidir. Kitlenin bir parçası haline gelen bireyde bulunan coşkusal vebanın mikroplarına karşı yalnızca tek bir panzehir vardır. Bireyin kendi içinde bulunan yaşamı temsil eden şeyin canlılığını duyması. Bu yaşamı temsil eden şey güç elde etmeyi değil, gücün insan yaşamında oynaması gereken rolü üstlenmesini ister. İnsan yaşamı sevgi, çalışma ve bilgiden oluşan üç temel direk üzerinde kurulmuştur. İçindeki yaşamı temsil eden şeyi coşkusal vebaya karşı korumak durumunda olan insan konuşma özgürlüğünden yararlanmasını öğrenmelidir. Görüşleri açıklamada eşit hak tanındığı sürece akılcı görüşlerin en sonunda her şeyi yenmesi gerekir. Bu büyük ve önemli bir umuttur. Dinle küçük adam. Sana küçük adam, sıradan insan diyorlar. Yeni bir çağ, sıradan insan çağı başladı diyorlar. Bunu söyleyen sen değilsin küçük adam. Onlar söylüyor bunu. Büyük ulusların başbakanları, koltuklanmış işçi liderleri, kent soylu ailelerin tövbekar evlatları, devlet adamları söylüyor. Filozoflar söylüyor sana bunu. Geleceğini eline veriyor, geçmişinden hiç sual etmiyorlar. Korkunç bir geçmişin mirasçısın sen küçük adam. Mirasın avucunun içinde alev alev yanan bir elmastır. Bunu söyleyen benim, beni dinle. Her doktor, her ayakkabıcı, teknisyen ya da eğitimci işini doğru dürüst yapmak ve yaşamını kazanmak için eksikliklerini bilmek zorundadır. Birkaç on yıldır şu yeryüzünde yönetici rolü oynamaya başlamış bulunuyorsun. İnsanlığın geleceği senin düşüncelerine ve senin yapacağın şeylere bağlıdır. Ama öğretmenlerin ve efendilerin aslında nasıl düşündüğünü ve gerçekte ne olduğunu söylemiyorlar sana. Seni kendi geleceğini egemen olma yetisini verebilecek yönde eleştiren ve bu eleştiriyi dile getirme yüreklerini gösteren tek kişi yok. Yalnız bir anlamda özgürlüğe sahipsin sen. Kendi yaşamını yönetmeyi öğrenmeme, kendini bu yönde eğitmeme ve kendini eleştirmeme özgürlüğüne sahipsin. Şöyle bir yakınmayı hiç duymadım senin ağzından. Gelecekte kendimin ve dünyamın efendisi olmak yolunda yürütüyorsunuz beni. Peki ama insanın nasıl kendi kendisinin efendisi olacağını anlatmıyorsunuz hiç. Düşünce ve davranışlarındaki yanlışları bana söylemiyorsunuz. Yönetimi elinde tutan kişilerin küçük adamı yönetmelerine izin veriyorsun. Ama sen hiç sesini çıkarmıyorsun. Yönetimi elinde tutan güçlere ya da kötü niyetli, güçsüz adamlara seni temsil etme yetkisini veriyorsun. Her seferinde aldatıldığını anlıyorsun. Ancak bunu anladığında iş işten geçmiş oluyor. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü seni binlerce kez çıplak gördüm. Hem ruhsal hem bedensel çıplaklığın içinde maskesiz, etiketsiz, elinde bir partinin üyelik kartı bile olmaksızın bir tanınmışlık kılıfına bürünmemiş halinle gördüm seni. Seni doğmuş bir bebek gibi anadan doğma çıplak, don gömlekle kalmış bir mareşal kadar çıplak halini gördüm. Benim karşımda hiç yakınmadın, ağlamadın, özlemlerini hiç dile getirmedin. Sevgini ve acılarını bir kez olsun açmadın bana. Seni iyi tanıyorum ve anlıyorum. Sana nasıl olduğunu anlatacağım. Küçük adam, büyük bir geleceğin olduğuna içtenlikle inanıyorum. Gelecek senindir, buna hiç kuşku yoktur. Öyleyse gel, her şeyden önce kendine bir bak. Gerçekte olduğu gibi gör kendini. Führerlerin sana utanmadan söylediği şu sözleri aldırma. Sen küçük sıradan bir insansın. Bu sözcüklerin çift anlamını kavruyorsun değil mi? Küçük ve sıradan. Kaçma. Kendine bakma yüreklediğini göster. Bana bunları söylemeye ne hakkın var? Kuşkulu ve kavrayışlı bakışlarında bu soruyu okuyorum. Saygısız ağzından bu sözcüklerin döküldüğünü duyuyorum küçük adam. Kendine bakmaktan korkuyorsun. Eleştiriden korkuyorsun. Küçük adam, sana vereceklerini vaat ettikleri yetkiden korktuğun gibi korkuyorsun. Bu yetkiyi nasıl kullanacağını bilemezsin. Başka bir biçimde yaşayabileceğini düşünmeye cesaret edemiyorsun. Koyun gibi güdülmek yerine özgür yaşamak, taktikler uygulamak yerine açık davranmak, bir hırsız gibi gecenin karanlığında sevmek yerine açık açık sevebilmek düşüncelerine yer vermiyorsun kafanda. Kendini küçümsüyorsun küçük adam. Ben kim oluyorum da kendi görüşüm olacakmış, kendi yaşamımı kendim saptayacak ve dünyanın benim olduğunu açıklayacakmışım diyorsun. Haklısın. Sen kim oluyorsun da kendi yaşamın üzerinde hak sahibi olmak isteyeceksin? Kim olduğunu şimdi sana söyleyeceğim. Gerçekten büyük olan insandan seni ayıran tek bir nokta var. Büyük adam da bir zamanlar çok küçük bir adamdı. Ama bir tek önemli yetenek geliştirdi. Düşünce ve davranışlarında küçük olduğu noktaları görmeyi öğrendi. Kendisi için çok değerli olan bazı şeyleri yitirmeyi göze alarak kendi küçüklüğünün ve önemsizliğinin taşıdığı tehlikeyi giderek daha iyi sezmeyi öğrendi. Demek ki büyük adam ne zaman ve hangi alanda küçük adam olduğunu bilir. Küçük adam küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten korkar. Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle örter. Büyük generalleriyle övünmektedir ama kendisiyle övünmez. Kendisinde var olan düşünceye değil, kendi aklına gelmeyen düşünceye hayrandır. En az anladığı şeylere en çok inanır ve kolayca anladığı fikirlerin doğru olduğunu kabul etmez. Sana kendi içimdeki küçük adamı anlatmakla işe başlayacağım. Tam tamına 25 yıl boyunca senin bu dünyada mutlu olmayı hak ettiğini savundum. Kendine ait olan şeye sahip çıkma yetisinden yoksun olmakla suçladım seni. Sonra Paris ve Viyana barikatlarındaki kanlı çarpışmalarda, Amerika'daki köleliğin kaldırılması savaşında ya da Rus devriminde elde ettiklerine sahip çıkmamakla suçladım. Paris'teki savaşının sonu Pétain ve Laval'le, Viyana savaşının sonu Hitler'e, Rusya'daki savaşının sonu ise Stalin'e vardı. Amerika'daki savaşının sonu da Klux Klan yönetimine varabilirdi. Özgürlüğü kendin ve başkalarının adına korumak, ona bekçilik etmektense kazanmak gerektiğini ve de bunu sağlamanın yolunu pekala bilirdin sen. Ben bu gerçeği epeydir biliyordum. Ancak her seferinde çalışıp didinip bir bataklıktan çıkmayı başardıktan sonra hemen bir başka bataklığa saplanmanın nedenini anlayamıyordum. Sonra yavaş yavaş ve el yordamıyla seni köle yapan şeyin ne olduğunu buldum. Sen kendi kendini köleliğe mahkum ediyorsun. Köleliğin tek sorumlusu yalnız ve yalnız sensin. Başka hiç kimse ama hiç kimse değil. Tek sorumlu sensin. Bunu bilmiyordun değil mi? Kurtarıcıların, seni baskı altında tutanların William, Nicholas, 28. Papa Gregory, Morgan, Krupp ya da Ford olduğunu söylüyorlar. Kurtarıcılarının adına da Mussolini, Napolyon, Hitler, Stalin deniyor. Bak ben ne diyorum. Senden başka hiç kimse senin kurtarıcın olamaz. Bu tümceyi söylemeye çekindim biraz. Katıksızlığın ve hakikatin savaşçısı olduğumu savunuyorum. Oysa şimdi sana seninle ilgili hakikati söylemeye gelince çekiniyorum. Çünkü senden ve senin hakikate karşı olan tutumundan korkuyorum. Seninle ilgili hakikati söylemek yaşamı tehlikeye sokmak demektir. Hakikat aynı zamanda yaşam kurtarıcıdır. Ne var ki hakikatler yağmalanmakta, çetelerin ganimeti haline gelmektedir. Bu böyle olmasaydı sen olmayacak, bu durumda ve bu yerde bulunmayacaktın. Aklım bana şunu söylüyor. Her ne pahasına olursa olsun hakikati söyle. İçimdeki küçük adam da şöyle diyor. Küçük adama gerçek yüzünü göstermek, ona açılmak ve acımasına başvurmak aptallıktır. Küçük adam kendisiyle ilgili hakikati duymak istemiyor ki, kendisinin olan büyük sorumluluğu üstlenmek istemiyor ki, o bir küçük adam olarak kalmak ya da küçük bir büyük adam olmak istiyor. Zengin olmak ya da bir parti lideri, bir bölük kumandanı ya da kötülükleri ortadan kaldırma derneğinin sekreteri olmak istiyor küçük adam. İşinin sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek sağlamak, konut yapımı, trafik, eğitim, araştırma, yönetim ya da herhangi bir başka alanda üstüne düşen sorumluluğu üstlenmek istemiyor. İçindeki küçük adam diyor ki, sen Almanya, Avusturya, İskandinav ülkeleri, İngiltere, Amerika, Filistin ve diğer yerlerde tanınmış bir büyük adam oldun. Komünistler sana savaş açtı. Kültürel değerlerin kurtarıcıları senden nefret ediyor. Öğrencilerin seni çok seviyor. Eski hastaların sana hayranlık duyuyor. Ama coşkusal vebaya tutulanlar peşindeler. Yaşamın sefaleti, küçük adamın perişanlığı üzerine 150 makale ve 12 kitap yazdın. Bulguların ve kuramların üniversitelerde okutuluyor. Öteki büyük ve yalnız adamlar senin çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Bilim tarihinin entelektüel devlerinden biri sayılıyorsun. Yüzyıllardır yapılan bulguların en büyüğünü yaptın çünkü akınsal yaşam enerjisini ve yaşamın işleyiş yasalarını keşfettin. Kanseri anlaşılır hale getirdin. O ülke senin, bu ülke benim dolaştın. Çünkü hakikati söyledin. Şimdi şöyle bir arkana yaslan. Çabalarının meyvelerini topla. Yaptığın ürünün zevkini çıkar. Birkaç yıla kalmaz adın dünyanın her yanında duyulacaktır. Yaptıkların yeter de artar bile. Şimdi işi gücü bırak, kendini incelemelerine ver. Doğanın işleyiş yasaları üstünde çalış. İşte küçük adam, benim içinde bulunan ve senden korkan küçük adam bunları söylüyor bana. Çok uzun bir süredir seninle yakın bir ilişki içindeyim. Çünkü senin yaşamını kendi deneyimlerimden biliyorum. Ve çünkü sana yardım etmek istiyorum. Seninle olan ilişkimi sürdürdüm. Çünkü sana gerçekten yardım edebildiğimi ve genellikle gözlerin yaşararak benden yardım istediğini gördüm. Ve yavaş yavaş benim yardımımı almaya hazır ama verdiklerimi savunma yetisinden yoksun olduğunu gördüm. Ben senin yerine savundum onları. Senin adına savaştım. Derken senin führerlerin çıka geldi ve çalışmalarımı yerle bir etti. Bu durum karşısında hiç sesini çıkarmadın. Onları izledin. Bu kez senin führerin ya da kurbanın olarak ortadan gitmeden sana nasıl yardım edebileceğimi öğrenmek için sürdürdüm seninle olan ilişkimi. İçimdeki küçük adam seni kazanmak, seni kurtarmak istedi. Kendisine saygı göstermeni, ne olduğu konusunda şu kadarcık fikrin olmaması nedeniyle önünde eğildiğin, yüksek matematiğe gösterdiğin saygıyı bekledi içimdeki küçük adam. Bir şeyin ne denli az anlarsan o denli saygı gösteriyor, onun karşısında boyun eğiyorsun. Hitler'i Nietzsche'den, Napolyon'u ise Pestalozzi'den daha iyi tanıyorsun. Sana göre bir kral Sigmund Freud'dan daha önemlidir. İçindeki küçük adam seni herkesin yöntemiyle, führerin araçlarıyla kazanmak isterdi. Seni özgürlüğe götürecek şey, içimdeki küçük adam olacaksa senden korkarım o zaman. Bendeki kendini ve kendindeki beni keşfedebilir, sonra da korkup benim içimdeki kendini öldürebilirdin. Bu nedenle senin herhangi birinin ya da herkesin kölesi olma özgürlüğün uğrunda ölme gönüllülüğünden vazgeçtim. Ben söylediğimi anlamayacağını biliyorum. Herhangi bir kimsenin kölesi olma özgürlüğü öyle kolay anlaşılır bir şey değil. Artık tek bir efendinin kölesi olmaktan kurtulmak, herhangi bir kimsenin kölesi olmak için insan önce tek bir sömürücüyü, diyelim çarlığı ortadan kaldırmak zorundadır. Bu durumda kişi gerçekten büyük bir adamın önderliğinde bir parti kurar. Gerçekten büyük olan adam senin özgürlüğünü son derece ciddiye alır. İşlerini kolaylaştırmak için çevresinde küçük adamlar, yardımcılar, getiri götürücüler toplamak zorundadır. Çünkü bu büyük işi tek başına yürütemez. Üstelik çevresine küçük büyük adamlar toplamasa sen onu anlamaz, bir kenara iter, adam yerine koymazsın. Bir sürü küçük büyük adamla çevrilmiş olarak senin adına güçler ve yetkiler ele geçirir. Ya da bir damla hakikat ya da yeni, daha iyi bir inanç bulur sana. Sayfalar dolusu söylevler yazar, özgürlük yasaları ve bunun gibi şeyler yazar. Kendisini ayakta tutacak olan senin yardımın ve ciddiliğindir. İçinde bulunduğun toplumsal bataklıktan çıkarır seni. Birçok küçük büyük adamı bir arada tutabilmek, senin güvenini yitirmemek için gerçekten büyük olan bir adam, derin bir aydın yalnızlığı içinde, senden ve gürültü patırtıdan uzak ama aynı zamanda senin yaşamınla yakın bir ilişki içinde, elde edebildiği büyüklüğünden her gün bir parça vermek, özveride bulunmak zorundadır. Sana öncülük edebilmek için senin onu erişilmez bir tanrıya dönüştürmene göz yummak zorundadır. Olduğu gibi sade bir insan olarak kalsa diyelim, elinde evlenme cüzdanı olmadığı halde bir kadını sevebilen bir adam olsa ona güvenmezsin çünkü. Onu olağan dışı bir insan olarak görmek istersin. Böylece sen kendi ellerinle yeni efendini ortaya çıkarmış olursun. Kendisine yeni efendi rolü verilmiş olan büyük adam büyüklüğünü yitirir. Çünkü büyüklük onun sözünü sakınmazlığından, sadeliğinden, yürekliliğinden ve yaşamla arasındaki gerçek ilişkiden gelmekteydi. Büyüklüklerini büyük adamdan sağlamış olan küçük büyük adamlar, maliye, dışişleri, hükümet, bilim ve sanat alanlarında büyük görevlere atanırken sen olduğun yerde yani bataklıkta kalırsın. Bir mutlu gelecek ya da bir üçüncü rih uğruna pılı pırtı içinde dolaşmayı sürdürürsün. Damları samanla örtülü, duvarları tezekle sıvalı pis evlerde yaşamayı sürdürürsün. Ama kültür sarayını övünmektesin. Dilediğince çekip çevirdiğin, dilediğin biçime soktuğun yanılsamadan hoşnutsun şimdilik. Ancak senin bu egemenliğin bir dahaki savaşa ve yeni efendilerinin koltuklarını yitirmesine dek sürecektir. Eski ulusların küçük adamları sendeki bu herhangi bir kimsenin kölesi olma itkisini büyük çabalarla inceledi ve böylece insanın kafasını birazcık kullanarak nasıl küçük bir büyük adam olabileceğini saptadı. Bu küçük büyük adamlar saraylardan, malikanelerden değil, senin saflarından gelmektedirler. Onlar da senin gibi açlık ve acı çektiler. Efendi değiştirme süreçlerini kısalttı bu adamlar. Senin özgürlüğünü nasıl sağlayacağın yolunda 100 yıl kafa yormanın, senin mutluluğun için özveride bulunmanın, hatta yaşamlarını feda etmenin zahmete değmeyeceğini, bu bedelin senin yeni köleliğini satın almak için çok yüksek olduğunu öğrendiler. Özgürlük elde etme yolunda çalışmalar yapan ve gerçekten büyük adamlar olan düşünürlerin 100 yıl içinde ortaya koydukları şeyler ve çektikleri acılar 5 yıldan az bir zaman içinde ortadan kaldırılabilirdi. Bunun üzerine senin saflarından gelen küçük adamlar bu süreci kısalttılar. Bunu açık açık ve daha büyük bir acımasızlık içinde yaptılar. Üstelik sana bir yığın söz söyleyerek senin ve yaşamının, ailenin ve çocuklarının birer hiç olduğunu anlatıyorlar. Aptal, köleliğe elverişli ve başkalarının kullanacağı birer insan olduğunuzu söylüyorlar. İnsanın size dilediği işlemi uygulayacağını haykırıyorlar. Size kişisel özgürlük değil, ulusal özgürlük vaat ediyorlar. Size özgüven değil, devlete saygı, kişisel büyüklük değil, ulusal büyüklük vaat ediyorlar. Sana göre kişisel özgürlük ve kişisel büyüklük soyut birer kavramdan başka bir şey değildir. Ulusal özgürlük ve devletin çıkarları sözcükleri ise seni zevkten dört köşe etmekte. Bu yüzden hemen bu sözcüklere sarılıyorsun. Bu küçük adamlardan hiçbiri gerçek özgürlüğün fiyatını ödemez. Onlar seni sevmiyor. Sen kendini hor gördüğün için hor görüyorlar seni. Bir Rockefeller ya da Tory'lerin tanıdığından çok daha iyi tanıyorlar seni. Senin en kötü yanlarını, en büyük zayıflıklarını senin bilmen gerektiği gibi ama senden çok daha iyi biliyorlar. Küçük büyük adamlar seni bir simgeye feda ettiler. Sense onları seni yönetecek yerlere getirip koydun. Efendileri sen kendin getirdin bulundukları yere. Bütün maskelerini indirmiş olmalarına karşın ya da daha doğrusu maskelerini indirmeleri nedeniyle onları besleyen sensin. Yalan mı? Sana kaç kez söylediler? Hiçbir sorumluluğu olmayan, önemsiz, aşağılık bir varlıksın sen ve böyle kalacaksın. Demediler mi? Sense onlara kurtarıcılar diyorsun. Yeni kurtarıcılar diye bağırıyorsun. Viva, viva. İşte bu yüzden senden korkuyorum küçük adam. Çok korkuyorum. Çünkü insanlığın geleceği senin elinde. Senden korkuyorum çünkü kendinden kaçtığın gibi dünyada hiçbir şeyden kaçmıyorsun. Evet, sen kendinden kaçıyorsun küçük adam. Hastasın sen, çok hastasın küçük adam. Bu senin suçun değil ama paçanı bu hastalıktan kurtarmak senin görevin, senin sorumluluğun. Baskıya göz yummasaydın ve birkaç kez de etkin bir biçimde baskıyı desteklemeseydin seni ezenleri çoktan silip atardın. Sende şu kadarcık öz saygı olsaydı, günlük yaşamında kendine azıcık saygılı davransaydın, yaşamın sensiz bir saatçik bile sürmeyeceğini azıcık sezseydin, dünyadaki hiçbir güç seni ezecek kadar güçlü olamazdı. Kurtarıcın sana bunu söyledi mi? Hayır. Sana dünya proleteri dedi ama ana yurdundan, onurundan sorumlu olmak yerine kendi yaşamından senin, yalnızca senin sorumlu olduğunu söylemedi hiç. Kendi küçük adamlarını seni sömürenler haline getirdiğini anlamalısın artık. Aç gözünü ve gerçekten büyük olan adamları kurban ettiğini gör. Onları çarmıha gerdiğini, canlarını aldığını, açlıktan öldürdüğünü anla artık. Onları bir an bile düşünmediğini, senin için çalıştıklarını aklından geçirmediğini kabul et. Yaşamın boyunca yaptıklarını kimseye borçlu olduğun konusunda hiçbir fikrin yok. Bunu anla artık. Diyeceksin ki sana inanmaya kalkmadan önce yaşam felsefeni bilmek isterim. Yaşam felsefemin ne olduğunu duysan tabanlarını yağlayıp savcıya koşacaksın ya da Amerika'ya karşı etkinliklerle savaş komitesine, ne bileyim FBI'ya, GPU'ya ya da sarı basına, Ku Klux Klan'e ya da dünya proletarilerinin liderlerine koşacaksın. Ya da belki yalnızca koşacaksın. Oysa ben bir kızıl ya da kara değilim, beyaz ya da sarı değilim. Bir Hristiyan değilim ben, bir Yahudi ya da Müslüman değilim. Ne Mormon'um ne çok eşlilik savunucusuyum. eşcinsel, anarşist ya da boksör de değilim ben. Karımı elimde bir evlenme cüzdanı olduğu için ya da cinsel açlıktan kırlandığım için değil, onu sevdiğim ve istediğim için kucaklarım. Çocukları dövmem, balık avlamam, bir ceylanı ya da tavşanı vurmam. Ama iyi bir nişancıyımdır. 12'den vurmayı severim. Bir hiç oynamam. Kuramlarımı yaymak için kokteyl partileri de vermem. Öğretilerim doğruysa kendi kendilerine yayılacaklardır. Çalışmalarımı herhangi bir sağlık bakanlığı yetkisine sunmam. Bunu yapmam için bu yetkilinin konuyu benden daha iyi bilmesi gerekir. Ve bulgularımın içerdiği bilgi ve karmaşıklıkları kimin daha iyi bildiğini, kimin bu konularda usta olduğunu da ben saptarım. Akla uygun olduğu sürece bütün yasalara uyarım. Ama katı ya da anlamsız kural ve yasalarla savaşırım. Savcıya koşma hemen küçük adam. Çünkü kendini bilen biri ise o da aynı şeyi yapıyordur. Çocukların ve gençlerin sevgiden doğan bedensel mutluluğu yaşamalarını ve bunu yaptıkları için hiçbir tehlikeyle karşılaşmamalarını istiyorum ben. Sözcüğün gerçek ve doğru anlamıyla dindar olabilmek için insanın sevgi yaşamını yok etmesi, bedensel ve ruhsal bir yoksulluğa gömülmesi, bedenini sürekli olarak kasılı ve gergin tutması gerektiğine inanmıyorum. Senin Tanrı dediğin şeyin gerçekten var olduğunu biliyorum ama senin düşündüğün gibi değil. Tanrı'yı evrendeki ilk akınsal enerji olarak, senin gövdendeki sevgiyi yüreğindeki içtenlik olarak, içindeki ve çevrendeki doğayı benliğinde duyabilmek olarak görüyorum ben. Hangi sudan bahaneyle olursa olsun, tıbbi ve eğitsel çalışmalarıma burnunu sokmaya kalkana, bir hasta ya da çocukla arama girmeye çalışana anında kapıyı gösteririm. Kamuya açık her mahkemede utanmadan yanıt veremeyeceği yalın ve açık sorular sorarım ona. Yanıt verse de ölünceye dek söylediklerinin utancıyla yaşayacaktır. Çünkü ben insanın ciğerini okuyabilen ve çalışan bir kimseyim. Çünkü ben bir hiç olmadığını, bu dünyada bir anlam taşıdığını bilen bir kimseyim. Çalışma konusundaki görüşlerin değil, çalışmanın dünyayı yönetmesini istiyorum ben. Kendime göre görüşlerim var benim. Yalanla hakikati birbirinden ayırmasını bilirim. Hakikati günün her saatinde bir alet gibi kullanır, kullandıktan sonra da aynı bir alet gibi temizler korurum. Senden çok korkuyorum küçük adam. Eskiden böyle değildi. Böylesine korkmazdım önceleri. Milyonlarca küçük adam arasında karışmış bir küçük adamdım ben de çünkü. Sonra doğa bilimci ve tıp doktoru oldum. Senin ne kadar ağır bir hasta olduğunu ve hastalıklı halinle ne kadar tehlikeli olduğunu görmeyi öğrendim. Bunun senin kendi öz coşkusal hastalığın olduğunu, bir dışsal güçten kaynaklanmadığını biliyorum. Herhangi bir dışsal baskı söz konusu olmaksızın günün her saatinde ve de her saatin her dakikasında bu hastalığın seni ezdiğini biliyorum. Özünde canlı ve sağlıklı olsaydın seni ezen şeyleri çoktan yenerdin. Seni ezenler geçmişte nasıl toplumun üst katmanlarından geldiyse şimdi senin öz safhalarından gelmektedir. Onlar senden bile küçüktür küçük adam. Çünkü senin perişanlığını deneylerle öğrenmek, sonra da bu bilgiyi seni daha iyi, daha çok ezmek için kullanmak bir hayli küçüklük gerektirir. Gerçekten büyük bir adamı algılayacak duyu organı yok sende. Büyük adamın nasıl olduğu, nasıl acı çektiği, ne özlemler duyduğu, öfkeden nasıl kudurduğu ve senin için yaptığı savaş sana yabancı. Bu dünyada seni ezmek ya da sömürmek yetisinden yoksun, senin özgür olmanı gerçekten isteyen, yani içinde gerçek ve içtenlikli bir istek duyan kadınların ve erkeklerin de yaşadığını anlayamazsın. Bu kadın ve erkeklerden hoşlanmazsın, çünkü onlar sana yabancıdır. Onlar yalın ve dolaysız insanlardır. Sana göre taktik neyse, onlara göre hakikat odur. Sana küçümsemeyle değil, insanların yazgısı karşısında duydukları acıyla bakarlar. Bakar ve içini görürler. İçinin görüldüğünü sezer ve bir tehlikenin geldiğini anlarsın. Sen onlara ancak şöyle sahip çıkarsın küçük adam. Öteki küçük adamlar bu büyük adamların gerçekten büyük olduğunu sana söylediği zaman. Büyük adamdan korkarsın. Onun yaşama olan yakınlığından, yaşama karşı duyduğu sevgiden korkarsın sen. Büyük adam seni düpedüz bir yaşayan hayvan olarak, yaşayan bir canlı olarak sever. Binlerce yıl acı çektiğin yetmiyormuş gibi durmadan acı içinde kıvranmanı istemez. Binlerce yıl dırdır ettiğin yetmiyormuş gibi durmadan dırdır etmeni istemez. Seni bir yük hayvanı olarak görmek istemez. Çünkü yaşamı sevmektedir büyük adam. Senin acılardan, alçaklık ve rezillikten arınmanı ister. Gerçekten büyük olan adamları seni küçümseyecek hale getiriyorsun. İçinde bulunduğun durumun ve beş para etmezliğinin verdiği acıyla bir kenara çekiliyorlar, senden uzaklaşıyor ve en kötüsü sana acımaya başlıyorlar. Sen küçük bir adam, bir ruh bilinci, diyelim bir Lombroso olsaydın, büyük adama bir çeşit suçlu damgası vururdun. Ya da işlemek istediği suçu gerçekleştirememiş bir suçlu ya da sinir celi derdin ona. Çünkü büyük adam sana benzemez. Yaşamının amacı yığın yığın para biriktirmek ya da kızlarını toplumsal konumu iyi birileriyle doğru dürüst evlendirmek ya da bir siyasal göreve atanmak, adının başına bir yığın büyük sözcükler eklemek ya da Nobel ödülü almak değildir. Bu nedenle büyük adam sana benzemediğinden ona bir dahi ya da garip dersin. Oysa o bir dahi olmadığını, yalnızca bir yaşayan canlı olduğunu söyleyecektir. Ona toplum dışı, insandan kaçan biri gözüyle bakarsın. Çünkü büyük adam senin bomboş, gevezeliklerle dolu partilerine gitmektense çalışma odasına kapanıp düşünceleriyle baş başa kalmayı ya da deney odasına kapanıp çalışmayı yerlemiştir. Parasını senin gibi hisse senedine yatırmayıp bilimsel araştırmaları harcadığı için deli dersin ona. Sen o karanlık ve dipsiz yozlaşmışlığın içinde küçük adam yalın, dolaysız bir insanı normalliğin bir basamak aşağısında bulunan kendinle homo normalis'le kıyaslayarak anormal sayıyorsun. Onu kendi beş para etmez terazine koyuyorsun. Senin normallik ölçülerine uymadığını görüyorsun. Sana karşı büyük bir sevgi besleyen, sana yardım etmeye hazır olan büyük adamı toplumsal yaşamdan çıkaranın kendin olduğunu göremiyorsun küçük adam. İster bir han odasında, ister sarayda olsun, yaşadığı yaşamı çekinmez kılan sensin. Onu onlarca yıl gücendirdikten, acı çektirdikten sonra bu duruma sokan kim? Sensin küçük adam. İster sorumsuzluğun, ister dar görüşlülüğün nedeniyle olsun, ister yapay düşüncelerin, ister 10 yıllık bir toplumsal gelişme boyunca bile yaşayamayan sarsılmaz aksiyonların yüzünden olsun, onu bu hale koyan sensin. Yalnızca 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında geçen birkaç yıllık süre içinde doğru olduğuna ant içtiğin şeyleri düşün. Bunların kaç tanesinin yanlış olduğunu içtenlikle kabul ettin, kaç sözünü geri aldın? Hiçbirini. Hiçbirini küçük adam. Gerçekten büyük olan bir adam dikkatle sakına sakına düşünür. Ama önemli bir fikir elde etti mi de uzun vadeli düşünür. Kendi düşüncelerin önemsiz ve geçici olduğu halde düşünceleri doğru ve uzun ömürlü olan büyük adamı bir parya yapan sensin. Onu parya yapmakla içine o korkunç yalnızlık tohumunu dikmiş oluyorsun. Büyük işler üreten bir yalnızlık tohumu değil, senin tarafından yanlış anlaşılmaktan ve kötü işlem görmekten korkma tohumudur bu. Çünkü sen halk, kamuoyu ve toplumsal bilinçsin. Bunların sana yüklediği dev sorumluluğun ne olduğunu içtenlikle, dürüst olarak düşündün mü hiç küçük adam? Şöyle bir an olsun durup da uzun vadeli toplumsal olgular üzerine, doğa ya da insanlığın yaptığı büyük işler, diyelim insanın yaptıkları üzerine doğru düşünüp düşünmediğini içtenlikle sordun mu kendine? Hayır, düşüncelerinin yanlış olup olmadığını kendine sormadın hiç. Bunu yapmak yerine komşunun düşüncelerin hakkında ne söyleyeceğini ya da dürüstlüğün sana çok paraya patlayıp patlamayacağını sordun. İşte küçük adam, sen kendine yalnızca bunu sordun. Başka hiçbir şey değil, yalnızca bunu. Böylece büyük adamı yalnızlığa ittikten sonra ona yaptıklarını unuttun gitti. Kalktın bir başka saçmalık yumurtladın. Bir başka küçük bayağılık yaptın, bir başka derin yara açtın. Sen unutursun küçük adam. Ama büyük adam doğası gereği unutmaz. Sanma ki kim besler büyük adam, sanma ki öç alır. Yalnızca neden böylesine bayağı davranışlarda bulunduğunu anlamaya çalışır. Bu söylediklerim senin duygu ve düşüncelerine yabancıdır, biliyorum. Ama inan ki 100 kez, 1000 kez, 1000000 kez acı versen, yaptığını bir an sonra unutsan da kapanamayacak. Yaralar bile açsan, büyük adam yaptığın yanlışlardan ötürü senin yerine acı çeker. Bu yanlışların büyük olmasından değil, küçük ve değersiz olmalarından dolayı acı çeker. Seni bu gibi şeyleri yapmaya iten nedenleri bilmek ister. Seni düş kırıklığına uğrattı diye eşini neden suçluyorsun? Beş para etmez bir komşunu hoşnut etmedi diye neden çocuğuna işkence ediyorsun? Doğallığını yaşayan bir insana neden ters bakıyor ve onu sömürüyorsun? Sana verileni alıyor, senden isteneni veriyorsun da neden sana sevgiyle verilen şeye karşılık vermiyorsun? Neden düşmek üzere olan birine bir çelmede sen takıyorsun ya da düşmüşü tekmeliyorsun? Hakikati söylemenin gerekli olduğu durumlarda yalan söylüyorsun ve neden yalana karşı olacağına hakikate karşı koyuyorsun? Büyük adam bunları bilmek ister. Biliyor musun? Sen her zaman hakikate karşı olandan yanasındır küçük adam. Büyük adam senin hoşuna gitmek için, senin o beş para etmez dostluğunu kazanmak için, kendini senin düzeyine indirmek, senin gibi konuşmak zorundadır küçük adam. Senin özelliklerine bürünmek zorundadır. Ama senin özelliklerine sahip olsa, senin dilini kullansa, dostluğunu kazansa artık büyük, gerçek ve sade olmayacaktır. Kanıt mı istersin? Senin dilediğin gibi konuşan dostların asla birer büyük adam olmadılar. Senin bir dostunun büyük bir başarı sağlayacağını sanmaz, buna inanmazsın. Aslında içinden kendini küçük görüyorsun. Hatta ya da özellikle değerli, onurlu olduğunu gösteren şeylerle böbürlenirken bile küçük görüyorsun kendini. Kendini küçük gördüğün içindir ki senin dostun olan birine saygı duyamazsın. Seninle aynı masaya oturan ya da seninle aynı evde yaşayan birinin herhangi bir büyük iş başaracağına inanamazsın. Senin yakın çevrende küçük adam, düşünmek çok güçtür. İnsan ancak sana değgin düşünür, seninle birlikte değil. Çünkü büyük düşünceleri, geniş kapsamlı düşünceleri gırtlaklarsın sen. Dünyasını keşfetmekte olan çocuğuna bir ana olarak şunu söylersin. O çocuklara göre bir şey değil. Bir biyoloji profesör olarak şunu söylersin. Aklı başında bir öğrenciye yakışır mı bu? Havadaki mikropların varlığına inanmamak olur mu? Ve bir öğretmen olarak çocuklara gözle bakılır ama söylediklerine kulak verilmez dersin. Evli bir kadın olarak şöyle söylersin. Hah, bulguymuş. Bıktım senin bulgularından. Herkes gibi bir yerde çalışsan da doğru dürüst para kazansan olmaz mı? Kendi görüşünü böylece dile getirmekten sakınmazsın. Kocana inanmazsın. Ama gazetelerde yazanlara anlasan da anlamasan da olduğu gibi inanırsın. Bak beni dinle küçük adam. İçinde bulunan iyi ve değerli şeyleri duyamaz oldun artık. Boğdun bu iyi duyguları. Gırtlakladın. Başkalarında, çocuklarında, karında, kocanda, babanda ya da ananda bulunduğunu sezinlediğin an kalkıp onlardaki iyi şeyleri de öldürüyorsun. Küçüksün sen küçük adam ve küçük kalmak istiyorsun. Bunları nereden biliyorsun diye soruyorsun ha? Anlatayım. Seni denedim. Seninle deney yaptım. Senin içinde bulunan kendimle deney yaptım. Bir ruh doktoru ve sağaltımcı olarak seni küçüklüğünden kurtardım. Bir eğitimci olarak çoğu kez seni dürüstlüğe, içinden geldiği gibi davranmaya, açıklığa ittim. İçinden geldiği gibi davranmaya karşı kendini nasıl savunduğunu biliyorum. Gerçek varlığının sesini dinlemen istendiğinde nasıl büyük bir korkuya kapıldığını biliyorum. Yalnız ve yalnız küçük değilsin sen küçük adam. Büyük anlar da var yaşamında. Sevinçten uçtuğun anlar, mutluluktan başının döndüğü anlar da var. Ama daha yükseklere uçacak, mutluluğunu artıracak direnç yok sende. Uçmaktan korkuyorsun. Yükseklerden ve derinliklerden korkuyorsun sen. Nietzsche yıllar önce çok daha güzel söyledi bunu sana. İçindeki insanı aşmak için seni bir Übermensch, bir üstün insan yapmaya çabaladı. Onun Übermensch dediği senin Hitler'in oldu. Sense Untermensch, aşağı insan olarak kaldın. Artık bir Untermensch olmayı bırakmanı ve kendin olmanı istiyorum. Okuduğun gazetelere ya da kötü yürekli komşudan duyduğun geçersiz görüşlere değil de kendine inanmanı istiyorum. Aslında yüreğinin derinliklerinde nelerin bulunduğunu, kendinin gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorsun. Biliyorum. O derinliklerde bir ceylan ya da senin tanrın, sevdiğin ozan ya da inandığın filozof ya da akıl hocan her neyse. Sen de olsun. Ne var ki koca bir orduda bir er, bowling kulübünün ya da Ku Klux Klan örgüsünün bir üyesi sanıyorsun kendini. Böyle sanıyorsun ve bu yüzden böyle davranıyorsun. Bu da sana başkaları tarafından söylenmiştir. Ta 25 yıl önce Almanya'da Heinrich Mann söyledi sana bunu. Amerika'da Upton Sinclair söyledi. Dos Passos ve daha başka kimler söyledi. Ama sen ne Mann'i ne Sinclair'i tanıyordun. Haydutlar şampiyonunu ve Al Capone'u bilirsin sen yalnızca. Kitaplığa gitmekle kavga izleme arasında seçim yapmak durumunda kalsan hiç kuşkusuz kavgayı seçersin. Yaşamdan mutluluk istiyorsun ama güvenlik çok daha önemli sana göre. Güvenliğin uğruna belini kırmaya, canını vermeye hazırsındır. Mutluluk yaratmayı, onun tadını çıkarmayı ve korumayı hiçbir zaman öğrenmemiş olduğundan başı dik bir bireyin yürekliliği nedir bilemezsin. Sen küçük adam nasıl olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? Radyoda müsil ilacı, diş macunu ve ter kokusu giderici reklamları dinlersin. Ama onların uyutucu yanlarını duymazsın hiç nasılsa. Senin kulağına çalınmak için yapılmış olan bu şeylerin sonsuz aptallığını ve iğrenç kötülüğünü dinlememişsindir. Gece kulüplerinde sahnelere çıkan güldürücülerin anlattığı sana değgin fıkralara dikkat ettin mi hiç? Sana değin, kendisini ve bütün bu küçük sefil dünyaya değin şakalarını iyice dinledin mi? Sen git müsil ilacı reklamlarını dinle. Kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu öğrenirsin. Dinle küçük adam. İnsan varlığının sefaleti bu ufak tefek şeylerin her biriyle biraz daha aydınlanıyor, gün ışığına çıkıyor. Senin yaptığın bütün bu ufak tefek önemsiz şeyler senin gibilerin durumunun düzelmesi umudunu biraz daha uzaklara itiyor. Bu ağlanacak bir durumdur. Küçük adam, üzücü, çok üzücü bir şeydir bu. Bu üzüntüyü duymamak için küçük kötü şakalar yapıyor ve bunlara halk güldürüsü adını veriyorsun. Kendine değin şakaları duyuyor ve başkalarıyla birlikte bunlara kahkahalarla gülüyorsun. Kendinle alay ettiğinden gülüyor değilsin. Küçük adama gülüyorsun sen. ama kendine güldüğünü, gülünecek halde olduğunu bilmiyorsun. Milyonlarca küçük adam insanların kendilerine güldüğünü, gülünecek halde olduklarını bilmiyorlar. İnsanlar sana neden böyle açık açık, yürekten ve böylesine büyük, kurnaz ve iğrenç bir zevkle gülüyor yıllardır? Ha küçük adam? İnsanların filmlerde ne denli gülünç ve saçma tipler olarak gösterildiği dikkatini çekti mi hiç? İnsanların sana neden güldüğünü söyleyeceğim şimdi küçük adam. Çünkü seni çok ama çok ciddiye alıyorum ben. Dalgacı bir keskin nişancı nasıl hep 12'nin az dışından vurursa, senin düşüncelerin de her seferinde hakikati kıl payı kaçırıyor. İnanmadın mı bu söylediğime? Bak göstereyim sözlerimin doğru olduğunu. Düşünme biçimin hakikatin doğrultusunda olsaydı çoktan kendi kendinin efendisi olurdun. Ama sen şu biçimde düşünüyorsun. Bütün suç Yahudilerle diyorsun. Yahudi nedir diye soruyorum. Damarlarında Yahudi kanı bulunan kimse diye yanıtlıyorsun sorumu. Yahudi kanıyla başka kan arasında ne ayrım var peki? Bu soru karşısında afallıyorsun. Kafan karışıyor. Sakınımlı bir tavırla şu yanıtı veriyorsun. Yani Yahudi ırkı demek istemiştim. Peki ırk nedir? Irk mı? Bunu bilmeyecek ne var ki? Nasıl ki Alman ırkı varsa bir de Yahudi ırkı var. Yahudi ırkının özellikleri nelerdir? Canım işte Yahudi ırkının saçları siyahtır, uzun, kıvrık bir burnu ve keskin gözleri vardır. Yahudiler çok hırslı ve ana malcıdırlar. Sen hiçbir Fransız ya da İtalyanı bir Yahudi ile bir arada gördün mü? Üçünü birbirinden ayırabilir misin? Yani pek ayıramam. Peki öyleyse Yahudi nedir? Kanın görünümünde bir ayrılık yok. Fransız ya da İtalyan'dan değişik bir görünümü yok. Sen hiç Alman Yahudilerini gördün mü? Elbette, Almanlara benziyorlar. Peki ya Alman nedir? Alman, Nordik Arya ırkındandır. Amerikan yerlileri de Arya ırkından mı? Elbette. Onlar da Nordik mi? Hayır. Sarışın mı? Hayır. Bak gördün mü? Alman nedir, Yahudi nedir bilmiyorsun. Yahudi diye bir şey var ama. Elbette Yahudi var. Nasıl ki Hristiyan ve Müslüman varsa Yahudi de var. Tamam, Yahudilerin dini demek istemiştim. Roosevelt Hollandalı mıydı peki? Hayır, Roosevelt'e Hollandalı demiyorsun da Davut'un soyundan gelenlere neden Yahudi diyorsun? Yahudiler başka. Başka olan nedir? Bilmiyorum. İşte sen böyle saçmalıyorsun küçük adam. Saçmalarından silahlı kuruluşlar oluşturuluyor ve bir Yahudinin ne olduğunu bile söyleyemeyen sen 10 milyon insanı, 10 milyon Yahudi'yi doğuruyorsun. İnsan bu yüzden sana gülüyor. Bu yüzden ciddi bir iş olduğunda sana bulaşmamaya çabalıyor ve bu yüzden sen batağa saplanıyorsun. Yahudi sözcüğünü söylerken kendini üstün insan sanıyorsun. Bu sözcüğü söylemek sana üstünlük duygusu veriyor. Buna gereksinmen var çünkü. Gerçekten de duyguların acınacak durumda. Duyguların perişan. Çünkü kendinden hiç hoşnut değilsin sen. Adı geçen Yahudi ile birlikte katlettiğin şeyin ta kendisisin. Bu sana değin hakikatin yalnızca küçücük bir parçası küçük adam. Bu Yahudi sözcüğünü görkemli ve aşağılayıcı bir tavırla söylediğinde kendi küçüklüğünü biraz daha az duyuyorsun. Bu olguyu yakınlarda ortaya çıkardım. Sende yeterinden az ya da daha çok saygı uyandıran bir kimseye Yahudi diyorsun. Kimin Yahudi olduğu senden sorulurmuş gibi güvenli bir tavırla bu Yahudidir diyorsun. Ama ister bir küçük Ari ol, ister bir küçük Yahudi, sana bu hakkı tanımıyorum ben. Benim kim olduğumu saptama hakkına bu dünyada yalnız ve yalnızca ben sahibim. Başka hiç kimse değil. Ben hem biyolojik hem de kültürel açıdan bir melezim ve tüm sınıfların, ırkların ve ulusların zihinsel ve fiziksel ürünü olmaktan gurur duyuyorum. Senin gibi saf kan olmadığım ya da senin gibi katıksız bir sınıfın üyesi olmadığım için gurur duyuyorum. Senin gibi bütün ulusların, ırkların ve sınıfların küçük buyurganı, tutkulu bir yurtseveri, milliyetçisi olmadığım için gurur duyuyorum. Filistin'de sünnetli olmadığı gerekçesiyle bir Yahudi teknisyeni sınırdan çevirdiğinizi duydum. Hiçbir buyurganla ortak yanım olmadığı gibi Yahudi buyurganlarla da hiçbir duygu ve düşünce birliğim yok. Ama ey küçük Yahudi, neden atalarına dönüyorsun da protoplazmaya dönmüyorsun? Bana göre yaşam plazmanın kasılmalarıyla başlar, bir hahamın odasında değil. Seni deniz anası durumundan karada yaşayan iki ayaklı bir yaratık durumuna sokmak, seni geliştirmek milyonlarca yıl aldı. Biyolojik yapın iki ayaklı hale geldiğin andan sonra tam 6000 yılda eksikliklerini ancak giderdi. İçindeki doğayı yeniden keşfetmen, içindeki deniz anasını bir kez daha bulman için 100, 500 belki de 5000 yıl gerekecek. Sendeki deniz anasını keşfettim ben ve açık bir dille bunu sana anlattım. Bunu ilk duyduğunda bana yeni bir dahi dedin. Hani anımsarsın, İskandinavya'da yeni bir önder aradığın günlerde oldu bu. ama benim yapacak daha önemli işlerim vardı ve yeni dahilik rolünü geri çevirdim. Benim yeni bir Darwin ya da Marx, Pasteur ya da Freud olmadığımı söyledin. Yıllar önce şunu da söyledim sana. İsa İsa diye bağırmayı bırakırsan sen de benim gibi konuşabilir ve yazabilirsin. Çünkü bu utkulu haykırış aklını köreltmekte ve yaratıcılığını felce uğratmaktadır. Yasal olmayan bir anayı ahlaksız bir varlık olarak mahkum eden sen değil misin küçük adam? Nikah bağıyla doğmuş yasal çocuklarla nikahsızlardan doğmuş yasal olmayan çocuklar arasında katı bir ayrım gözeten sen değil misin? Ah zavallı yaratık, sen kendi ağzından çıkan sözlerin anlamını bilmiyorsun. İsa'ya tapıyor, ona büyük saygı gösteriyorsun. İsa elinde evlilik cüzdanı olmayan bir anadan doğmadır. Aslında hiç farkında olmadan çocuk İsa'ya verdiğin değerle cinsel özgürlüğe karşı duyduğun özleme tapıyorsun sen ey küçük kılıbık adam. Yasal olmayan bir çocuk olarak dünyaya gelmiş olan İsa'yı yasal olmayan çocuk tanımayan Tanrı'nın oğlu yaptın. Ama daha sonra Aziz Paul gibi gerçek sevgiden doğan çocukları mahkum etmeye ve gerçek kinden doğan çocuklara dinsel yasalarının korunmasını sunmaya başladın. Sen sefil bir küçük adamsın. Otomobillerini ve trenlerini Büyük Galileo'nun bulunduğu köprüler üzerinde işletiyorsun. Büyük Galileo'nun 3 çocuk babası olduğunu ve elinde bir evlilik cüzdanı bulunmadığını biliyor muydun küçük adam? Bunu okullardaki çocuklarına anlatmazsın. Galileo'ya bu nedenle de işkence eden sen değil miydin? Bütün bunlardan haberin yok senin. Çünkü sana göre hakikat nedir ki? Tarih ya da kendi özgürlüğün için savaşmak nedir ki? Ayrıca sen bir görüş sahibi olacak adam mısın ki? Seni o senin evlilik yasalarının zincirlerine vuran şeyin kendi cinsel sorumsuzluğun ve cinsel açlığın olduğundan haberin bile yok. Kendini sefil, küçük, miskin, güçsüz, duygusuz, cansız ve bomboş hissediyorsun. Kadının yok ya da eğer varsa içindeki insanı kanıtlamak için yalnızca üstüne çıkmak istiyorsun. Sevgi nedir bilmiyorsun. Kabısın. Boyuna müsil ilacı alıyorsun. Birinci kaset birinci yüz sona erdi. Lütfen ikinci yüze geçiniz.